Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Bendeniz Ömer Faruk Demireşik. Teknik masada Ramazan Duman kardeşimiz de bu programın sizlere ulaşmasında yardımcı oluyor. Muhterem dinleyicilerim, en son programımızda Âl-i İmrân suresinin 27. ayet-i kerimesini okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz mealen geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katarsın. Ölüden diri, diriden de ölü çıkarırsın. Dilediğin kimseyi de hesapsız rızıklandırırsın buyurmuştum. Burada ayette geçen gece gündüz ifadelerini insanın ilk anda aklına gelen şekliyle gözümüzü açtığımızda gördüğümüz gündüz ve akşam olunca karşılaştığımız geceyle ifade etmek, bununla anlamlandırmak mümkün. Belki ayetin zahirdeki ilk maksadı da bu. Rabbimiz gerçekten geceyle gündüz arasında bir düzen, bir ahenk koymuş. Bu ahenk sayesinde ikisi birbirini takip ediyor. Bazı zaman gece hemen ardından gündüz geliyor. Dünyanın hareketlerine göre bunlar uzalıyor, kısalıyor vesaire. Ama bunun manevi olarak anlaşılması da mümkün demiştik. Dünyayı hidayet nurunun kapladığı, insanların Allah'ın dinine gönülden bağlı olduğu, her şeyin güllük gülistanlık cereyan ettiği dönemler de vardır. Zulmün, zulümatın, karanlıkların hakim olduğu, küfrün, nifakın, isyanın, Allah'a inkarın hakim olduğu, dünyanın karardığı veya bazı bölgelerinin karardığı dönemler de vardır. Nasıl güneşi, dünyayı, ayı Allah-u Teala kendisi idare ediyor. Bunları belli bir hesap, belli bir yörünge dahilinde hareket ettiriyorsa, aynı böyle tarih boyunca da kader icabı Rabbimiz hidayetle dalalet, imanla küfür arasında, itaat ve isyan arasında böyle bir nöbetleşe yapmıştır. Böylece insanların bir kısmı küfrün hakim olduğu dönemde azıtarak daha çok günaha savrulma imkanı buluyor. Böyle dönemlerde müminler sabrederek, çileleri göğüsleyerek Allah'ın dinini yaşama, yaşatma hususunda gayret göstererek ufacık bir hareketle, ufacık bir niyet ve amelle kurtuluşa erebiliyorlar. Aynı zamanda hidayetin hakim olduğu, Allah'ın dininin bir bölgeyi, topyekün dünyayı kuşattığı dönemler olmuş. Böyle dönemlerde de yine gayretiyle, cehdiyle, cihadıyla, hizmetiyle, tebliğiyle öne çıkan insanlar bulunduğu gibi kötülükle, nifakla, isyanla o hidayet güneşini söndürmeye çalışan, bunun için küfrünü kusan kimseler de olmuş. Kısacası hidayetin hakim olduğu dönemlerde de dalalet bulunmuş. Dalaletin güç sahibi olduğu, asıl belirleyici konuma geldiği dönemlerde de hidayet rehberleri, öncüleri, gayretkeşleri olmaya devam etmiştir. Bu Allah'ın dünyaya koyduğu bir kural, bir kaidedir. Sünnetullah'tır. Rabbimizin El-Hadi vel-Mudil yani hidayete ulaştıran ve dalalete sevk eden iki ismi, iki sıfatı her an cereyan halindedir. Bazen birisi galip gelir, bazen öbürü ve bunlar arasında da tıpkı mevsimler gibi geçiş, ara dönemler söz konusudur. Bugün üzerimizde Allah'ın hangi nöbeti tecelli etmişse, kafirin hükmettiği bir dönemse, ona göre bir imtihanımız, ona göre bir gayretimiz ve ödeyeceğimiz bedel vardır. Eğer imanın hakim olduğu bir döneme girilmişse, orada da farklı bir gayretimiz, farklı bir hizmet ve davamız olmalıdır. Küfrün hakim olduğu dönemlerde ufacık bir iman tezahürü, sadece müminim demek, sadece namaz kılmak, belki farzlardan bir tanesini icra etmek bile büyük bir bedel ödemeyi gerektirir. Nitekim ülkemizde Kur'an-ı Kerim'in yasaklandığı, öğrenmenin zorlaştığı, Kur'an-ı Kerim öğrenmenin ilk adımı olan elifba dediğimiz o Arap harflerini, İslam harflerini öğrenirken bile pek çok insanın hapse atıldığı, cezalar gördüğü, hatta idam edildiği vaki. İşte böyle bir dönemde dünyanın karardığı, zulme boğulduğu, İslam dışı yönetimlerin İslam'a rağmen her şeye hakim olduğu dönemlerde ufacık bir gayret, ufacık bir hizmet, ufacık bir cihat insanı büyük merhaleler almaya, Allah yolunda önemli mevkilere gelmeye sebep olabilir. Aynı gayreti İslam'ın hakim olduğu, farzların rahatlıkla icra edilebildiği bir yerde yapmak belki de insanı kurtarmaya yetmez. O zaman daha fazla efor sarf etmeli. Herkesin rahatlıkla yaptığı ibadetlerin dışında artı bir takım gayretlerle, hizmetlerle Allah yolunda mesafe kat etmeye çalışmalıdır. İşte her mümin içinde bulunduğu şartlara, dünyanın gidişatına bakarak o an yaşadığı dönemin hangi dönem olduğunu ve o zamanın hangi vazifeleri olduğunu çok iyi bilmeli. Ona göre de bir hayat tarzı, bir imanı yaşama programı yapmalıdır. Tek başına kendisinin değil, çevresinin, ailesinin, tanıdıklarının, ülkenin ve nihayet dünyanın gidişatı Müslümana verilmiş bir sorumluluktur. Müslüman sadece kendisini kurtaran ve bununla mutlu olan, bununla bütün vazifesini yapmış kimse değildir. Elbette herkesin meşrebince, omzu genişleyince Allah'ın kendisine yüklediği vazifeler vardır. Bazılarının sadece kendisi için gayret etmesi onun için yeterli olabilirken, bir aile reisi hanımını, çocuklarını irşad etmek, Allah'ın yoluna onları sevk etmek, onları cehennem ateşinden korumakla mükelleftir. Sorumluluk arttıkça yetki, yetki arttıkça da sorumluluk artar. O halde hepimiz yaşadığımız günler içerisinde ne yapmamız gerekiyorsa gücümüz nispetinde bunu yapmaya çalışmalıyız. Sadece karanlığa söverek, sadece kötülüklerden şikayet ederek bir yere varamayız. Yüzlerce kez karanlık kötüdür demek yerine bir ucundan tutup bir mum yakarak o karanlığı aydınlığa çevirmek için bir adım atmalıyız, örnek olmalıyız. Ayet-i Kerime'nin ikinci kısmında Rabbimiz ve tuhricul hayye minel meyyiti ve tuhricul meyyite minel hay. Yani kendisinin ölüden diriyi, diriden de ölüyü çıkarttığını bildirmekte. Bunun günümüzde yine madde planında pek çok örneği sabittir. Hepimiz pek çok kez benzer şekillerde ölüp gitmiş veya cansız görünen varlıklardan nasıl hayat fışkırdığını görürüz. Bir tohum, kuru bir toprak, kurumuş bir ağaç parçası, bir fidan suyla bir müddet sonra yeşermekte, o ölü gibi görünen varlıklar hayat bahşeden bir canlılık emaresi göstermektedir. Tersi de bugün konuştuğumuz, güldüğümüz kanlı canlı insanlar bir müddet sonra, bir gün sonra, bir saat sonra önümüzde cansız yatabilmektedirler. Hayatla ölüm bu kadar iç içedir. İşte Rabbimiz hayatın da ölümün de gerçek sahibidir. O hayatı ve ölümü yaratırken bunlarla insanları denemeyi murad etmiştir. Yine hayatın her karesinde bunları insana göstererek, ey insan, nasıl sen baharla ölü bir ağacın yeşerdiğini görüyorsan, işte sen de toprağın altından böyle çıkacaksın, ölüyken tekrar hayata kavuşacaksın. Yine sen yoktun, Allah seni yokluktan varlık alemine çıkardı, bu varlık aleminden de yine yok edecek. Dolayısıyla varlıkla yokluk, yoklukla varlık arasındaki bu kısacık hayatında kul olarak ne yapman gerekiyorsa onu yap. Gücün nispetinde, imkanların nispetinde Allah'a kul olmanın icabını yerine getir diyerek Rabbimiz insanları uyarmaktadır. Ayetin son kısmında Rabbimiz her türlü rızkı kendisinin verdiğini ve dilediğine verdiğini, bunu da hesapsızca yaptığını haber vermekte. Daha önceki programlarımızda söylediğimiz gibi aslında mülk dediğimiz şeyin tek sahibi Allah-u Teala'dır. Mülkü O var etmiş, mülkün gerçek sahibi O'dur. O mülkü dilediğine, dilediği şekilde ihsan eder. Dilediğinden de mülkü alır. Bu mülk bazen dünyevi imkanlar, mal, mülk, iktidar olabilir. Bazen ilim olabilir, bazen akıl, zeka, hafıza olabilir ve bazen de peygamberlik gibi manevi bir makam olabilir. Bütün bu rütbelerin var edeni, insanlara bunu tevcih edeni, yönlendireni, o kulunu belli bir müddet o mülkle yüceltip daha sonra onu geri almak suretiyle alçaltan yine Allah-u Teala'dır. Eğer kul Rabbimizi rızkın gerçek sahibi olarak görmeye devam ederse, bütün kudretin onun elinde olduğunu fark eder. Biz bu dünyada yaşayan insanlar olarak muvakkat birer emanetçiyiz. Yani geçici olarak elimizdekini sahibi görünüyoruz ama çoğu kere bizim iznimiz, irademiz dışında bile onları kaybetmeye mahkumuz. İşte böyle bir dünyada zaman içerisinde, yani geceyle gündüz, mekan olarak yaşadığımız dünya şartlarında Rabbimizin verdiği rızıklarla maişetimizi, günlük hayatımızı karşılarız ve Allah'ın yüce kudretini, o kudretin kainattaki tecellilerini izler, hayranlıkla takip eder, üzerinde düşünür, tefekkür eder ve kulluğumuzu, ibadetimizi Allah'a takdim ederiz. Böylece Rabbimizin bize verdiği bu sınırlı ömrü, sonsuz bir ahiret diyarının sermayesi haline getiririz. Muhterem dinleyicilerim, bir sonraki ayet-i kerimeye başlayarak programımıza devam edelim. 28. ayet-i kerimede Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah, bismillah. لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ. Müminler, sakın müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa artık onun Allah ile irtibatı tamamen kopmuş olur. Ancak kafirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanız ölçülü bir şekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabından sakındırıyor. Çünkü sonunda dönüş yalnız Allah'adır. Muhterem dinleyicilerim, bu ayet-i kerime uzun bir izahı gerektiriyor. Teberrüken ayet-i kerimeyi okumuş olduk. İnşallah önümüzdeki programda bu ayet-i kerime üzerinde biraz daha genişçe duracağız. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de mümin ve kafir olarak iki ayrı gruptan bahsediyor. Bütün insanlık Allah'ı bilme, onu kabul etme, ona bağlanma hususunda iki ana temel gruba ayrılır. Bunlardan bir tanesi iman, diğeri küfürdür. Bir önceki ayetle irtibatlı olarak bunlardan birisi gündüz, birisi gece, bunlardan birisi ölü, birisi de diridir. İman, insanın ruhunu aydınlatan, ona ferahlık veren, gönlünü genişleten, ufkunu açan, onu dirilten, aydınlatan bir nurdur. Küfür ise insanı karartan, fıtratından uzaklaştıran, onu adeta yaşayan bir cenazeye çeviren, dolayısıyla insan olmaktan çıkartan, bir meyyit, bir ölü, bir gece haline döndüren bir kabustur. İşte Rabbimiz müminlerin, iman sahibi olan kimselerin gönüllerini küfre, kafire açmaması gerektiğini bildiriyor. İnşallah bu kadarla yetinelim. Önümüzdeki hafta bu ayet-i kerime üzerine biraz daha geniş durmaya çalışalım. Muhterem dinleyicilerim, bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden bir tanesini sizle paylaşacağım. Uzunca bir hadis. O yüzden sadece tercümesini vermekle yetineceğim. Bu hadis-i şerifi Abdullah İbni Mes'ud radıyallahu anh hazretleri rivayet ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. İsrailoğullar arasında dinden sapma ilk defa şöyle başladı. Bir adam bir başka adama rastlar ve bana baksana, Allah'tan kork ve yapmakta olduğun şeyi terk et. Çünkü bu sana helal değildir, derdi. Ertesi gün aynı işi yaparken o adamla tekrar karşılaşır ve kendisini yaptığı kötü işten nehyetmediği gibi onunla yiyip içmekten ve birlikte olmaktan da çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine bir ayet-i kerimeyi okuyarak devam etti. İsrailoğullarından kafir olanlar Davud'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlenmişlerdir. Bunun sebebi baş kaldırmaları ve aşırı gitmeleriydi. Birbirlerinin yaptıkları fenalıklara mani olmuyorlardı. Yapmakta oldukları ne kötüydü. Onlardan çoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefislerinin onlara ahiret hayatı için hazırladığı şeyler ne kötüdür. Allah onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde temelli kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilen Kur'an'a inanmış olsalardı, onları dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu yoldan çıkmış kimselerdir. Bu ayet-i kerimeler Maide suresinin 78 ila 81. ayet-i kerimeleri. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetleri okuduktan sonra şöyle buyurdu. Hayır, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız ya da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Bu hadis-i şerif bu şekliyle Ebu Davud'un Melahim babında, Tirmizi'nin de Maide suresinin tefsiri babında yer alır. Muhterem dinleyicilerim, bu hadis-i şerif aslında çok hayati bir konuya temas ediyor. Ümmeti Muhammed olarak biz diğer ümmetlerden sonra gelmiş bir ümmetiz. Bizden önce Rabbimiz pek çok milleti, pek çok ümmeti var etmiş, onları çeşitli imtihanlarla, fitnelerle denemiş, onlara çeşitli peygamberler göndermiş. Bu gönderdiği peygamberlerden, kitaplardan da bize az bir kısmını bildirmiştir. Bizden önce geçmiş ümmetler arasında Kur'an-ı Kerim'de en çok hayatından pasajlar anlatılan millet İsrailoğulları, yani Yahudilerdir. Onlar Allah tarafından çok büyük zorluklardan, Firavun'un zulmünden çıkarılmışlar. Kendilerine başka milletlere verilmeyen bir takım farklılıklar, imtiyazlar verilmiş. Onlar geçici bir müddet dünya hakimiyetini tesis etmişlerdir. Fakat kendilerinin sahip oldukları bu nimetlere karşı şükür etmeleri gerekirken, şükürlerini arttırmaları gerekirken onlar tersini yapmış, nankörlüğe ve isyana dönerek Allah'ın yapmayın dediklerini yapmışlar, yapın dediklerini ise terk etmişler. Bu haliyle ibretlik cezalara çarptırılmışlar. İşte bu hadis-i şerif İsrailoğullarının nasıl yoldan çıktığını nasıl hataya sürüklendiğini, bu felaketin ilk adımlarını bize haber veriyor. Hadis-i şerifte geçtiği üzere Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki grubu anlatıyor önce. Bir grup büyük ihtimalle Yahudilerin alimleri, bunlar kitaptan elde ettiği bilgilerle veya peygamberden öğrendiği bilgilerle iyiyi kötüyü, hakkı batılı ayırt edebilen kimseler. Kendi içlerinden bir topluluk günah işlerken bunları görüyorlar ve uyarıyorlar. Diyorlar ki bunları terk edin, bakın yaptığınız işler kötü. Fakat ertesi gün veya bir müddet sonra aynı grubun yanına gelerek bir bakıyorlar ki bu topluluk o günahı işlemeye devam ediyor. Ancak alimler bu sefer tavırlarını yumuşatıyorlar. Önce tepki koydukları, sertçe uyardıkları bu toplulukla artık dostluk, ahbaplık etmeye başlıyorlar. Onlarla yiyorlar, içiyorlar ve yaptıkları işin artık çok da önemli olmadığını hatırlatacak, ima edecek, gösterecek davranış modeline geçiyorlar. Bir müddet daha geçince artık onlarla aralarındaki muhabbet kavileşiyor ve o kötü davranış modeli onları rahatsız etmemeye başlıyor. Onlarla beraber oturup kalkıyorlar ve gönülleri de artık onlara meylediyor. Sonuçta iyilerle kötüler ortak bir noktada buluşmuş, kötüleşmiş oluyorlar. Nihayet kötülük umumi bir hale gelince de üzerlerine ilahi azaplar, felaketler, helak sebebi olarak gelmeye, yağmaya başlıyor. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğullarının yaptığı bu yanlışın Ümmet-i Muhammed tarafından tekrar edilmemesini, yoksa Muhammed ümmetinin de sallallahu aleyhi ve sellem aynı akıbete düçar olacağını haber veriyor. Tekrar son kısmını ifade edecek olursak, Allah'a yemin ederim ki ya iyiliği emreder, kötülükten nehyeder, zalimin elini tutup zulmüne mani olur, onu hakka döndürür ve hak üzerinde tutarsınız, ya da Allah Teala kalplerinizi birbirine benzetir, sonra da İsrailoğullarına lanet ettiği gibi size de lanet eder. Bu ifadelerden şunu da anlıyoruz. Müslümanlar olarak elbette Allah'ın seçtiği bir ümmetiz. Allah'ın türlü nimetler ihsan ettiği, son ümmet kıldığı, son peygamberin ümmeti olarak kıyamete kadar vasat ümmet olarak övdüğü bir ümmetiz. Ancak bu şeref muvakkat, bu şeref bir takım şartlara bağlı olarak bize verilmiş. Şayet dinimizin temsilcisi olmazsak, dinimizin gereği iyiliği emir, kötülükten men etmezsek, nehyetmezsek, o vasfımızı, o şerefimizi, bizi üstün kılacak özelliklerimizi kaybetmiş oluruz. Tıpkı İsrailoğullarının vaktiyle sahip olduğu, sonra da terk ettiği gibi, biz de o imtiyazı, o üstünlüğü kaybeder, Allah korusun nihayetinde Allah'ın lanetine müstahak hale geliriz. Kendi elimizde kendimizi yok etmiş, felakete atmış oluruz. Rabbimiz bizi muhafaza buyursun, bizi sevdiği, seçtiği peygamberinin yine sevdiği, seçtiği bir ümmeti olarak haşreylesin. Bizi İslam'ı en güzel şekilde yaşayıp en güzel şekilde yaşatmaya çalışan örnek ümmetler, örnek kullar arasına dahil eylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında bir menkıbeyle sözlerimizi bitirmiş olalım. İbrahim Ethem, Kudüs'e sirruh, Allah dostlarının büyüklerinden pek çok menkıbesi olan bir zat, bir gün bir sarhoşun yanından geçerken onun ağzının pis koktuğunu, üstünün başının kirlendiğini görmüş. Bunun üzerine bir su getirip o sarhoşun ağzını yıkamış. Sonra da eğer Cenab-ı Hakk'ın adını zikreden bir ağzı kirli olarak bırakacak olursak hürmetsizlik etmiş oluruz demişti. O sarhoş ne olup bittiğini anlamamış. Fakat ayıldığında olup biteni gören birisi o sarhoş zata gelerek Horasan'ın zahidi, zühde ermiş derviş İbrahim Ethem senin ağzını temizledi, üstünü başını temizledi diyerek adamı ikaz etmiş. Adam böyle büyük bir zatın kendisi gibi sefil duruma düşmüş, günah bataklığına sürüklenmiş, içkiyle kendinden geçmiş birisine böyle ihtiram göstermesini, sevmesini, onun üstünü başını temizlemesini büyük bir mahcubiyetle dinleyerek o zaman ben de tevbe ettim gitti demiş. Aradan bir müddet geçtikten sonra İbrahim Ethem Kuddisesi ruh bir rüya görmüş. Rüyasında kendisine sen bizim için onun ağzını yıkadın, bizse senin için onun kalbini yıkadık diye buyurulmuş. Muhterem dinleyicilerim, bu kıssa ibretlik bir kıssa. Müminlerin diğer kardeşlerine, kafirlere, fasıklara, günahkar insanlara nasıl davranması gerektiğini, onların kalbine nasıl ulaşmaya çalışması gerektiğini gösteren önemli bir kıssa. Allah'ın imanla şereflendirdiği kimse, biraz önce de hadis-i şerifte belirtildiği üzere, sahip olduğu o güzelliği başkalarına ulaştırmanın derdindedir. İyilikleri çoğaltmanın, kötülükleri azaltmanın gayretindedir. O küfre razı olmaz. O fıska, günaha hoş bakmaz. Ama bir insanın, bir müminin böyle bir günaha sürüklendi diye onun nazarında itilecek, hor görülecek, dışlanacak bir tarafı da yoktur. O günahla günahı işleyeni birbirinden ayırır. Günaha olan kini, nefreti, düşmanlığı günahkara merhamet olarak yansır. Kim bilir bu günaha nasıl sürüklendi? Ben bu günaha düşmüş kardeşimi o günah bataklığından nasıl çekip çıkartırım, nasıl kurtarırım? Bunun endişesi içinde olur. Eğer bunu samimiyetle yaparsa o kulun kalbinde tahtını kurar. Gerçekten hataen bir günah işleyip pişman olan, kendi içinde o günah sebebiyle durmadan muhasebeler yapan pek çok insan vardır. Hasbelkader iyi bir çevrede büyümüş, salih insanlar arasında kendisine iyi bir yol tutturabilmiş kimse, diğer insanlara, o imkanı bulamamış ve hatalara sürüklenmiş kimselere tepeden bakma hakkına sahip değildir. Kendisinin bulunduğu o güzel mevki, güzel ahlak, belki sahip olduğu o nimetler sebebiyledir. Şayet iyi bir anneden, iyi bir babadan, iyi bir çevreden çıkmamış olsaydı, kendisi de öyle bir günah bataklığına sürüklenebilirdi. O halde günahlara, isyana, küfre olan düşmanlık ve nefretimiz, günaha düşmüş insanlara yansımamalı. Bizim derdimiz cehenneme insan toplamak değil, cennete yoldaş toplamaktır. Ne kadar çok insana ulaşır, ne kadar çok insanın hatalarla arasını açıp Allah'a yaklaştırırsak, o kadar bahtiyar hissetmeliyiz. İnsanları dışlamak, kötülemek, karalamak, hor görmek çok kolaydır. Ama insan kazanmak, insanı Allah'a yaklaştırmak büyük bir emek, büyük bir bedel ister. Rabbimiz de bizden bu samimiyeti, bu gayreti, bu tevazuyu beklemektedir. Bizi nurun, hidayetin, takvanın bir ferdi kılmışsa, bizim de gücümüz nispetinde bunu yaygınlaştırmak için, cennette kendimize yoldaşlar edinmek için gayret göstermemiz gerekir. Bu hem bir sorumluluktur, hem bir vazifedir, hem de sahip olduğumuz bu ilahi nimetin bir şükranesidir. Rabbimiz üzerimizdeki nimetlerin şükrünü eda edebilmeyi hepimize nasip etsin. Rabbimiz elimizle, dilimizle, halimizle pek çok insanın hidayetine vesile olmayı nasip etsin. Bizi sevdiği, seçtiği kullarla beraber yaşatsın. Onlarla beraber ruhumuzu kabzetsin ve onlarla beraber haşreylesin. Muhterem dinleyicilerim, programımızı bu dualarla bitirmiş olalım. İnşallah önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere. Allah'a emanet olunuz.